Ebu Bekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri başlıyor.
Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Amentü Hassasiyeti programına hoş geldiniz. Saygıdeğer hocamız, Ehl-i Sünnet konusundaki çalışmalarıyla uzman, çağdaş hurafeler, modernizme cevaplar ve çağımızdaki akaid meselelerini gündeme taşımakla kendine misyon yüklemiş hocamız Ebu Bekir Sifil hocamızla beraber Amentü Hassasiyeti programına devam ediyoruz. Amentü Hassasiyeti'nde sahabe sonrası Ehl-i Sünnet akaidinin oluşumu, akaid nasıl oluştu, temel olarak neler alındı, Ehl-i Sünnet'e muhalif olan görüşler nelerdir, Ehl-i Sünnet'le aralarındaki ince çizgiler nelerdir, bunlar üzerinde bir yolculuğa devam edeceğiz inşallah. Buyurun hocam, yolumuza devam edelim. Evet,
bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Ehl-i Sünnet itikadı, inancı, bugün bildiğimiz muhtevasına kavuşana kadar tarih içerisinde ne durumdaydı? Buna sahabe-i kiram dönemine giderek cevap verelim inşallah. Şimdi evvela şunu belirtelim ki birçok akademik çalışmada şöyle bir şey görüyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat inancı dediğiniz inanç sonradan ortaya çıkmıştır. Hicretin ikinci asrının başlarından itibaren oluşmaya başlamış fırkalaşmalar vesaire ortaya çıktıktan sonra ikinci asrın sonunda, üçüncü asrın başında Ehl-i Sünnet inancı yavaş yavaş şekillenmeye, belirmeye başlamış. Yoksa sahabe döneminde, Efendimiz döneminde Ehl-i Sünnet inancı diyebileceğimiz bir yapı mevcut değildi gibi bir tespitin çok yaygın olarak dillendirildiğini görüyoruz. Hemen şunu söyleyelim ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadını Ehl-i Sünnet kelamından ayırmak lazım. Yani itikat tarih içinde oluşmuş bir şey değildir. İtikat da tıpkı ameller gibi, ibadetler gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından tebliğ edilmiş, Cebrail Aleyhisselam tarafından Efendimiz'e haber verilmiş, Efendimiz de ümmetine haber vermiş. Akaidi biz ehli kitap gibi kendi akaidimizi kendimiz oluşturmayız.
Demek ki burada ehli sünnet kelamıyla akaid arasında
ehli sünnet akaidini ayırmak lazım.
Ehli sünnet kelamı ve ehli sünnet akaidi ayrı şeydir.
Evet.
Akaid olan bir şeydir. Yeni çıkmamıştır.
Akaid vahiye dayanır yani.
Ama kelam
da bu sistemi korumak üzere ehli sünnet uleması tarafından geliştirilmiş sistemi ihtiva eder.
Kelam verilen cevaplardan oluşan
evet.
Bir ilim dalıdır.
Evet.
Hocam öncelikli olarak hani şöyle bir tanım yapsak Ehl-i Sünnet'le ilgili. Ehl-i Sünnet vel Cemaat sahabe ve tabiinin dini anladığı gibi anlamaktır veya sahabenin dini anladığı gibi anlamaktır desek.
Aynen öyledir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabeye inanılması gereken hususlar olarak her neyi tebliğ ettiyse evet. Sahabe-i kiram da kendisinden sonraki kuşağa her neyi aktardıysa bakın bunlara iman edin diye. Tamam. İşte o ehli sünnet iman itikadı.
Hocam tabiini buraya eklememeliyiz.
Çünkü tabiin döneminde fırkalaşmalar ortaya çıktı.
Evet,
bakın mesela sahabenin genç kuşağının hayatta olduğu bir dönemde evet. Irak coğrafyasında, Bağdat'ta, Basra'da Ma'bed el-Cüheni diye bir adam ortaya çıktı.
Evet.
Bu adam kaderle ilgili ileri geri konuşan bir adamdı.
Evet.
O coğrafyada yaşayan, onunla aynı dönemde yaşayan, onun akranı olan İnsanlardan ikisi kalktılar bir hac veya umre seyahati için Medine-i Münevvere'ye, Mekke'ye uğradılar. Oradan Medine-i Münevvere'ye geçtiler. Ve orada Abdullah İbni Ömer Hazretlerini gördüler. Kendi aralarında konuşmuşlardı. Yani oraya bilinçli olarak gittiler. Bu meseleyi bir soralım Allah Resulü'nün ashabından kimi bulabiliriz diye. Böyle bir istişari maksatlı gittiler ve Abdullah İbni Ömer Hazretlerini gördüler. Mescid-i Nebi'ye girmek üzereydi. Biri sağına biri soluna yanaştı, selam verdiler, kendilerini tanıttılar. Ve dediler ki biz Irak'tan geliyoruz. Bizim oralarda bir adam ortaya çıktı. Kader yoktur diyor. Kader diye bir şey, biz bunlara kaderiye diyoruz evet. Mezhepler tarihinde.
Kader diye bir şey yoktur. Kul kendi fiillerini kendisi yaratır diyor bu adam. Ne buyurursunuz? Evet. Abdullah İbni Ömer Hazretleri birdenbire ciddileşti ve buyurdu ki eğer o adamı gittiğinizde tekrar görürseniz ona söyleyin Abdullah bin Ömer bu dünyada da öbür dünyada da o adamdan beridir. Kader yoktur. Ne demek? Biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den kaderle ilgili pek çok şey dinledik, pek çok hadis dinledik dedi ve orada onlara ayaküstü hadisler nakletti. İşte dolayısıyla tabi'in kuşağını sahabe gibi topyekün alamıyoruz. Evet. Mabed el-Cüheni dediğiniz insan tabi'indendir. Evet. Kuşak olarak.
Kuşak olarak. Evet. O zaman biz yani bunu ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz zaman Resulullah Efendimiz'in ve Resulullah Efendimiz'in din anlayışı evet. ve ashab-ı kiramın din anlayışının
aynen öyle.
Kurumsallaşmış hali diyebiliriz.
Sistemleştirilmiş hali diyebiliriz.
Sistemleşmiş evet. hali evet. diyebiliriz evet. yani. Evet. Evet. Ehl-i evet. sünnet vel cemaat akaidi evet. o anlama geliyor.
Şimdi evet. bir de ehl-i sünnet vel cemaati diğerlerinden ayıran ve bir sistem haline getiren birkaç unsur daha var. Onlardan da bahsetmemiz lazım.
Çok önemli. Lazım. Evet. Faruk vasıf.
Evet. evet. Bir, bugün de tarih içinde de hiç kimse, hiçbir bid'at mezhep mensubu, az önce de söyledik, birinci programda da söyledik. Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ne dediğiyle ilgilenmiyorum. Onun sünneti beni ilgilendirmez demiyor. Böyle bir şey yok. Sadece ondan nakledilen şeyler hakkında şüphe izhar ediyorlar. İşte hadisler uydurulmuştur vesairedir, haberi vahittir falan gibi şüpheler izhar ediyorlar. Burada ehl-i sünnet vel cemaati diğerlerinden ayıran bir önemli husus öne çıkıyor.
Evet hocam.
Ehl-i sünnet diyor ki biz sahabe-i kiramın adil olduğuna inanırız.
Evet. Ehl-i bu, sünnetin demek ki alameti farikasının
evet,
en temelinde sahabenin bu, adil olduğu
tabii,
inancı yatıyor.
Tabii. Evet, yani sahabe bize din olarak ne nakletmişse biz onun din olduğuna iman ederiz, onu o şekilde kabul ederiz diyor ehl-i sünnet. Bunu evet. başka bir fırka söylemiyor. Sadece ehl-i sünnet söylüyor. Dolayısıyla ehl-i sünnet inancı dediğimiz zaman Kur'an'da ve sünnette gördüğümüz şeyler var. Evet ama belki onları çerçeve içine alan, onları muhafaza içine alan bir kabul daha var ki o da sahabe-i kiram üzerindeki kabuldür.
Evet.
Yani bu kabul neye dayanıyor derse birisi bize, yani sahabeyi böyle toptan tebriğe ediyorsunuz, toptan adalet sahibidir, yalan söylemez diyorsunuz, buna deliliniz nedir dese Kur'an-ı Azimüşşan'ı koyacağız önlerine. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle birlikte olan o sahabeyi tazim eden, tebcil eden, radıyallahu anhum ve radu anh buyuran, onlar için cennetlerde nimetler hazırlandığını ifade buyuran pek çok ayet-i kerime var. Bunları koyacağız önüne ve diyeceğiz ki bakın sahabe-i kiram Cenab-ı Hakk'ın toptan tebriğe ettiği, bizim de evet. saygı göstermemiz gerektiğini ima ettiği bir kuşaktır. Dolayısıyla onlardan bize din olarak ne nakledilmişse biz onu din diye kabul ederiz. Bakın enteresan bir şey var. Sahabe-i kiramdan nakledilen şu tarz sözler var. Biz yalan söylemek nedir bilmezdik diyorlar.
Evet.
Çok ilginçtir bu. Yani daha sonraki kuşaklar içerisinde böyle toptan bütün bir nesli, bütün bir kuşağı yalan söylemediği konusunda tebriğe edebileceğimiz bir done yok elimizde. İşte evet. az önce örneğini söyledik. Tabi'in döneminde bir takım evet. yabancı oluşumlar ortaya çıkıyor. Ama yani, sahabe için bu mümkün değil.
Sahabeyi kuşak olarak da ele alabiliriz. Yani
tabii,
sanki
tabii.
yek vücut olmuş,
evet.
tek bir şahsiyet oluşmuş. Yani sahabe deyince hepsi tek başına böyle homojen olmuş imanda.
İtikadi konularda. İtikadi noktada, evet.
Resulullah Efendimizle
evet.
birlikte
evet.
imanların her tarafa böyle sirayet etmiş. Ve bu cümleyi kurulabiliyoruz. Biz
aynen öyle.
Yalan nedir?
Bilmezdik.
Evet. Çok gerçekten önemli.
Dolayısıyla bize birisi şunu söyleyemez mesela. Ben sahabe-i kiramı inceledim. Onlar arasında itikadi konularda şöyle şöyle ihtilaflar gördüm. Bunu kimse söyleyemez. Söylese de ispat edemez.
Evet.
Çünkü itikadi konularda sahabe-i kiram adeta içi dışı birdir. Birine bakın hepsini görürsünüz.
Evet.
Ama fıkıh ihtilaflar böyle değildir. Veya daha sonraları onların arasında çıkan siyasi çatışmalar böyle değildir. Biz sahabeye, sahabe adildir derken onlar masumdur, günahsızdır, her hareketleri, her işleri bizim için vahiy gibi bağlayıcıdır demiyoruz. Onlar insandır. Onlar beşerdir. Çatışmışlar Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Ali Efendimiz çatışmış, Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye çatışmış. Bunlar siyasi ihtilaflardır. Temelinde fıkhi kabuller vardır, başka unsurlar vardır ama itikada taalluku yoktur bunun.
Amentü esaslarında
hepsi aynıdır.
En küçük bir
ihtilafları
ihtilaf yoktur. En küçük bir muhalefet kenarlarına görülmemiştir.
Görülmemiştir. Evet. Biri vardır dese ispat edemez yani. Bu kadar net konuşuyoruz. Bu sahabe-i kiramı diğer kuşaklardan ayıran en önemli husus budur.
Demek ki ehl-i sünnet akidesinin özünü de bu oluşturuyor.
Elbette. Yani. Tabii ki.
Sahabe-i kiramın adil olması,
evet,
sahabenin itikadi konularda müttefik olması, hiçbir en küçük bir ihtilafa yer olmaması, ehl-i sünnet ve cemaat anlayışının temelini teşkil eden bir temel
kabuldür.
Kabuldür.
Yani. Öyledir.
Evet. Evet. Önemli.
Dolayısıyla bunları birleştirdiğimizde, yani Kur'an-ı Azimüşşan ve Sünnet-i Seniyye'de itikada dair nasların üzerine bu tarihi vakayı da eklediğimizde ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz inanç sistemini elde ediyoruz.
Evet.
Bunun içinde bakın tarihsel unsurlar yoktur. Bunun içinde daha sonra ortaya çıkmış dine ilave edilmiş hususlar yoktur. Bunun içinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin kabul etmeyeceği, itiraz edeceği hiçbir unsur yoktur.
Evet.
Bu ondan bize nakledilen şeylerin tamamının oluşturduğu homojen, net, berrak bir alandır. Tabi'in döneminden itibaren bulanmaya başladı bunlar. Sahabeyi gördük çok özet olarak. Tabi'in dönemine geldiğimizde az önce örneğini verdik. Bulanmaya başladı. İmam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki bize doğu tarafından iki tane bid'at görüş geldi. Birisi Cehm bin Safvan'ın tatil görüşüdür. Açıklayacağım inşallah. Biri de Mukatil bin Süleyman'ın teşbih görüşüdür.
Tatil ve
tatil ve teşbih. Birisi Cehm bin Safvan, birisi Mukatil bin Süleyman. Şimdi İmam Ebu Hanife ne kastetti acaba? Şunu kastetti. Biz homojen bir ümmettik. İnanç konusunda her birimiz, hepimiz aynı şeye inanırdık. Aynı şeyi söylerdik. Ama bu iki bid'at görüş bize, yani Irak coğrafyasına, İmam Ebu Hanife Küfeli malum. Irak coğrafyasına bu iki görüş başka bir yerden geldi. Birisi tatildir, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını inkar ediyor.
Evet.
Birisi de teşbihtir, Cenab-ı Hakk'ı mahlukata benzetiyor.
Evet.
Bunlar bizim tanıdığımız, bildiğimiz, hocalarımızdan duyup öğrendiğimiz şeyler değil.
Evet.
Bunlar yabancı görüşler ve bizim toplumun içine bunlar bu iki zat kanalıyla geldi. Evet, dolayısıyla tabi'in dönemine geldiğimizde bakıyoruz ki yavaş yavaş bir bulanma var.
Yani ehl-i sünnet görüşü test edilmeye başlıyor yavaş yavaş.
Evet, gerek içeriden bir takım oluşumlar, gerek dış kaynaklı bir takım cereyanlar dolayısıyla ehl-i sünnet vel cemaat inancının yavaş yavaş bulanmaya başladığını, daha doğrusu toplumun itikadının, inanç bulanmıyor, düzeltelim bu cümleyi,
evet,
toplumun itikadının algısının yavaş yavaş bulanmaya başladığını görüyoruz. İşte bu çerçevede sözün başında değindiğimiz unsur gündeme geliyor. Ehl-i sünnet inancı başka bir şeydir. Ehl-i sünnet kelamı başka bir şeydir.
Evet.
Kelam inancı muhafaza etmek amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.
Evet.
Şimdi gelelim buna, tabi'in döneminde nasıl oluştu?
Tabi'in dönemine geçmeden önce bu Küfe ile ilgili biraz konuşursak hocam. Yani Küfe'nin, çünkü Küfe ile ilgili özellikle yani Irak ekolü dediğimiz zaman, Küfe dediğimiz zaman sanki böyle zayıf görüşlerin hakim olduğu bir algı var. Yani mesela Küfe, Sa'd bin Ebu Vakkas komutasındaki bir orduya Hazreti Ömer zamanında kurdurulmuş bir şehir malumunuz.
Evet.
Geçen Fütühül Buldan'da geçiyor. 18. Hicri 18. yılda.
Evet.
Ya 17 ya 18. yılda Hazreti Ömer radıyallahu anh Sa'd bin Ebu Vakkas'a diyor ki, burayı önemsiyorum hocam. Hani Küfe noktası. Diyor ki ey Sa'd diyor, bir şehir kur, aramızda deniz olmasın ki çabuk gidip gelelim birbirimize diye.
Evet.
Küfe'yi belirliyorlar ve Küfe'de bir şehir uzmanı gönderiliyor. Küfe yüksek yer anlamına geliyor. Hı-hı. Ve orada 20 bin mücahitle birlikte sıfır. Hiç daha önce, yani biz Küfe, Basra dediğimiz zaman sanki daha önce orada karma karışık, İşte Bizans'tan gelen, efendim Sasani'den gelen fikirlerin yaşadığı bir şehir gibi sanki öyle, halbuki sıfırdan,
evet,
20 bin mücahit tarafından özel olarak planlanmış, kurdurulmuş bir şehirden bahsediyoruz.
Evet.
Ve gelen efendim ehli sünnet dışı gelen olumsuz itikadi görüşleri püskürtecek, onlara cevap verecek bir mücahit grubu olduğunu zannediyorum hocam. Siz ne dersiniz bu konuda? Yani Küfe ile ilgili
Allah razı olsun. Konuşmak isterim. Küfe evet Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde kurdurulmuş bir şehirdir. Sahabe-i kiramın fetih politikası çok cali bir dikkattir gerçekten.
Evet.
Sahabe-i kiram fethettiği coğrafyalarda ne yapmış? Ne türlü politikalar izlemiş? Burada onun çok enteresan bir misalini görüyoruz. Böyle Küfe gibi yeni kurduğu şehirler vardır sahabe-i kiramın. Evet. Bunun dışında da gerek Kuzey Afrika üzerinde gerek Mezopotamya coğrafyasında. Bir kere yeni kurulmuş bölgelere mutlak surette iki unsuru iskan etmeyi
evet.
ihmal etmiyorlar. Bir, fasih Arapça konuşan kabileleri yerleştiriyorlar.
Çok enteresan hocam.
Evet, dil yani. Bozulmasın. Dil çünkü algıdır, dil düşüncedir, dil inançtır, tasavvurdur.
Yani fasih Arapçadan kastımız Kur'an merkezli.
Tabii.
Kur'an ve sünnet merkezli bir
evet.
Arapça.
Tabii. Evet. Birincisi bu. İkincisi, alim sahabileri orada iskan ediyorlar.
Evet. Alim sahabiler.
Fasih Arapça konuşan kabileler ve alim sahabiler. Dolayısıyla bu iskan politikası sadece yeni kurulan şehirlerde değil, fethedilen mevcut şehirlerde, merkezlerde de izleniyor. Şimdi Bağdat'a bakın, Basra'ya bakın, Şam'a bakın, Kayravan'a bakın, Kurtuba'ya bakın. Hepsinde aynısını görürsünüz. Mutlak surette fethedilen her memlekette bir iskan politikası var, bir eğitim ve tebliğ politikası var.
Demek ki hocam bu çerçevede hani biz biliyoruz ki 120 bin sahabi var.
Evet.
Ve 20 bin sahabi efendimiz Medine'de ve Mekke'de medfun. 100 bin sahabi dışarıda. Kimi cihat amacıyla, kimi de bilerek iskan edilmiş.
Evet.
Bu önemli bir nokta. İkincisi Hazreti Ömer radıyallahu anh bildiğim kadarıyla hocam kendi döneminde bir kısım sahabilerin gitmemesi için ambargo koymuş. Yani falan gitmeyin.
Evet.
Muhalefet edecek kimse kalmadı Medine'de gibi.
Evet.
Hani Medine ve Küfe ekolünü veya Şam'ı, Kayravan'ı konuşurken sanki bütün ulema Medine'de, Mekke'deydi ve diğerleri Mekke, Medine'de kimse yoktu. Yani Mekke, Medine dışında alim yoktu. Orada evet, etkiye evet, açıktı. Evet. Demek ki bu iki unsur Zat-ı Alilerimizin belirttiği bir fasih Arapça konuşan
kabileler
iki alim sahabileri gönderiyorlardı.
Tabii.
Çok enteresan
geldi. Küfe'ye kim gitti alim sahabilerden? Abdullah bin Mesud Hazretleri evet. gitti. Kuneyfun muli'e ilmen diyor Hazreti Ali onun için. İlimle doldurulmuş bir küpçük, bir kapçık. Evet. Abdullah bin Mesud Hazretleri biliyorsunuz fizik olarak zayıf bir insandı. Ve orada Abdullah bin Mesud Hazretleri ömrünün sonuna kadar kaldı. İşte Hanefi mezhebi dediğimiz devasa yapının temellerini attı orada.
Evet.
Tabiinden talebeleri vardı. Abdullah bin Mesud orada hem muallimdi, hem kadıydı, hem maliyeden sorumluydu. Dolayısıyla böyle geniş yetkileri olan alim bir sahabiydi. Sonra Ebu Musel Eş'ari Hazretleri gitti oraya.
Evet.
Daha sonra hilafeti döneminde Hazreti Ali Efendimiz gitti oraya. Oradaki yapılanmaya baktığımız zaman hem itikadi alanda, hem fıkhi alanda, hem Kur'an ve sünnet ilimleri alanında müthiş bir müesseseleşme görüyoruz.
Demek ki burada Ebu Hanife Hazretlerinin söylediği bizim itikadımıza yönelik iki tane olumsuz algının girmesi yani Cehmin Safvan ve
Mukatil bin Süleyman'dan müşebbihe
Cehmin Safvan'dan da tatil görüşünün bunlara cevap verecek nitelikte ve bunlara hakkıyla İslam'ı savunacak nitelikte orada alimler vardı.
Şüphesiz.
Ve sahabe-i kiramdan kalan tabiin efendilerimiz vardı. Yani bu burası çok önemli hocam hakikaten.
Elbette.
Bu Hanefi mezhebine karşı orada buradan da bir hücumlar var. İşte hadiste zayıflık gibi. Halbuki yani bu tip hücumlar var. Bunları eğer biz şehirlerin kurulumu ve oraya gönderilen sahabelere vurgu yaparsak sahabe efendilerimize oradan...
Bu konuda dinleyicilerimize tavsiye edebileceğimiz çok muazzam, muhteşem bir eser var. Muhammed Zahid el-Kevseri merhumun Fıkhu Ehlil Irak ve Hadithuhum.
Evet.
Fıkhu Ehlil Irak ve Hadithuhum. Bu bir küçük risaledir. Daha doğrusu Hanefi mezhebinin hadislerini ortaya koymak maksadıyla yazılmış bir eser var. Zeyla'i merhumun Nasbur Rayesi. Evet. Ona yazılmış bir mukaddimedir bu.
Evet.
Dilimize de çevrildi. İnşallah biz bunu yeniden tercüme ederek, notlandırarak yeniden tercüme ediyoruz. İnşallah yakında hocam, inşallah yani neşredeceğiz.
Bu önemli hocam. Gerçekten.
Orada tabii İmam Zahidül Kevseri merhum Irak ekolünü bahusus Küfe'deki yapılanmayı çok net tarihi bilgilerle veriyor bize. Oradaki hadis ilimleri, fıkıh ilimleri ve bu alanda yapılan çalışmalar, öne çıkan isimler evet. vesaire muazzam bir çalışma yapmış.
Yani Ehl-i Sünnet'in oluşumunda yani Küfe'nin önemli bir etkisi var.
Elbette, Ehl-i Sünnet akaidenin
etkisi var ve
kelamında,
Küfe
evet.
boş değil yani. O noktada. Bu önemli. Yani Küfe yani kurulma bir şehir. Bir evet. kere 20 bin mücahitle kurulur. Hatta hocam şöyle bir anekdot var. Sa'd ibn-i Vakkas kurdum diye, şehri kurdum diye haber gönderiyor. Hazreti Ömer de müfettiş gönderiyor oraya. Müfettiş kontrol ediyor ve geri dönüyor. Raporunda diyor ki vali konağının kapısının tokmağı mescidin kapısından daha böyle güzel görünüyor.
Evet,
diyor. Hazreti
evet.
Ömer orayı yaktırıyor. Böyle yani şehrin kurulumuna bile müdahale var. Evet, kaldı ki evet. yani oradaki hava çok önemli. Yani
şehrin planlanması, bugün şehir plancılığı dediğimiz bir alan var. O alan ta işte o zamandan Hazreti Ömer ve diğer alim sahabilerin uyguladığı bir şey bu.
Yani cami merkezli bir
Elbet.
Ve cami merkezli, evet. fasih Arapça merkezli, evet. alim sahabi merkezli bir
evet.
şehir var. Bu şehir tabii olarak bir şekilde
İslam'ın merkezlerinden birisi.
Ehl-i Sünnet akaidinin oluşmasında da bunu da gözden uzak tutmayalım arzu ediyoruz.
Evet, evet. Hocam. Şimdi İmam Ebu Hanife'nin talebelerinden birisi El-Alim vel-Müteallim de geçiyor. Soruyor ona, diyor ki bazı insanlar bize şöyle bir tenkit yöneltiyorlar. Sahabe-i kiram kelam ilmini bilmezdi. Sahabeye yeten bir şey niye size yetmedi? Bu bid'at bir şeydir. Sahabenin bilmediği, yapmadığı bir şey bid'attır.
Evet.
Siz bunu niye yaptınız diye bize tenkit yöneltiyorlar diyor. İmam Ebu Hanife'nin burada ona verdiği cevap, Ehl-i Sünnet itikadıyla Ehl-i Sünnet kelamını birbirine rapt eden, birbirine bağlayan bir cevap.
Çok güzel. Çok
niye bu ikisi birbirinden ayrılmaz? Onu dikkatimize sunan bir cevap. Buyuruyor ki büyük imam, sahabe-i kiram diyor, düşmanı olmadığı için silah taşıması, kılıç taşıması gerekmeyen bir insana benzer. Sahabenin düşmanı yoktu. Kendisine saldıracak, malına, canına kasteden kimse yoktu. Dolayısıyla silah taşıma ihtiyacı hissetmiyordu. Ama biz bugün kanımıza, canımıza, ırzımıza, malımıza tasallut edecek düşmanlarımız var bizim diyor.
Evet yani kelamın müdafaa
tabii,
amaçlı.
Dolayısıyla kendimizi müdafaa etmek zorundayız diyor. Buradan kastettiği İmam Ebu Hanife'nin nedir? Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadı sahabe döneminde tehdit altında değildi. Onun için kelam diye bir sistem geliştirme ihtiyaçları yoktu.
Evet.
Akaid arı, duru, berrak, saf haliyle yaşıyordu ve hiçbir risk yoktu. Ama bugün yabancı oluşumlar var, bid'at fikir akımları var. Bu itikat tehdit altında. Dolayısıyla bu itikadın özünü, aslını muhafaza etmek için etrafına bir sur inşa etmek zorundayız. İşte o Ehl-i Sünnet kelamıdır.
Kelamı bir sur olarak, bir
tabii.
müdafaa
evet.
Merkezi olarak, yani bir müdafaa evet, unsuru evet. olarak ele alıyor.
İşte çok enteresan olan budur. Akide ile kelam arasındaki ilişki budur.
Sahabe tamamen savunmaya ihtiyaç duymadan
evet.
akaidi özümsemiş ama tabi'in döneminde ve daha sonraki dönemde
evet.
Bu akide savunulmaya ihtiyaç duyuluyor ve tabii. kelam oluşuyor.
Evet.
Kelam savunma amaçlı oluşturulmuş bir
sistem. Peki
evet.
bu tehditler neler? Bu tehlikeler neler? Ehl-i Sünnet kelamına yönelen bu tehditler neler? Bir kere birincisini söyledik. Kaderiye diye bir akım var.
Evet,
kader yoktur diyor. İnsan kendi fiillerinin yaratıcısıdır diyor. Böyle
evet.
bir dalalet bir görüş
ikinci
var.
İkinci bölümde inşallah hocam bu Ehl-i Sünnet akidesine yönelen tehditlerle
evet.
ve tabi'in dönemindeki tehditler, tabi'in
evet,
ve tebe-i
evet.
tabi'in dönemindeki tehditlerle inşallah,
inşallah
devam edelim. Rabbim inşallah hayırlar hasıl eylesin.
Amin.
Programdan Allah devamını nasip eylesin inşallah.
Amin.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, kısa bir aradan sonra Ebu Bekir Sifil hocamla beraber Amentü Hassasiyeti programına devam ediyoruz. Son olarak Ehl-i Sünnet akaidine yönelen tehditlerle devam ediyorduk. Orada kalmıştık. Hocam Ehl-i Sünnet akaidine yönelen tehditler ilk dönem itibariyle nelerdir acaba?
Evet. Ehl-i Sünnet akaidi, az önce de söyledik, sahabe-i kiram döneminde herhangi bir tehdit altında değildi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayattaydı. İlminde, amelinde merkezi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'di. Sahabe-i kiram itikadi, ameli ya da herhangi başka bir konuda bir problem ortaya çıktığında, bir şey öğrenmek istediğinde doğrudan bunu gidip adresinden Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den soruyordu. Efendimiz terk-i dünya ettikten sonra bildiğiniz gibi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde büyük bir irtidat furyası ortaya çıktı. Arap kabilelerinin büyük bir çoğunluğu dinden çıktılar, İslam'dan çıktılar, yalancı peygamberler ortaya çıktı. Onlarla mücadeleler oldu. Hazreti Ebubekir'in yaklaşık 2,5 senelik bir hilafet dönemi var. O dönem büyük çoğunluğu itibariyle bu mücadeleyle geçti. Daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olunca onun döneminde fütuhat çok genişledi. Yani İslam ülkesinin sınırları büyük bir hızla genişledi. 10,5 sene yaklaşık olarak Hazreti Ömer halifelik yaptı ve bu 10,5 senelik süre içerisinde İslam ülkesinin hudutları yaklaşık olarak bugünkü Suudi Arabistan sınırlarındayken 5,5 milyon kilometrekareye ulaştı gene yaklaşık olarak.
5,5 milyon kilometre.
Evet, 10,5 sene süresince, 10,5 sene zarfında 5,5 milyon kilometre kareye kadar.
Enteresan bir rakam, evet. Gerçekten hocam. Evet.
Yani Hazreti Ömer döneminde bir kere İran fethedildi bütünüyle, Irak fethedildi bütünüyle. Bugünkü Suriye toprakları fethedildi bütünüyle, Mısır'ın bir kısmı fethedildi. Kuzeye yöneldiler, Azerbaycan, evet, sınırına gittiler. Azerbaycan fethedildi, Ermenistan fethedildi. Doğuya yöneldiler, Çin sınırına doğru. Müthiş bir büyüme var yani.
Dolayısıyla Türkiye Diyarbakır'da o dönemlerde diye bir rivayet verdi.
Evet, evet, buraya ilk gelmiş sahabiler, evet, var tabii.
Evet.
Dolayısıyla
dönemi için,
evet,
yani söylüyorum.
Evet, evet, Güneydoğu Anadolu'nun bir, evet, kısmı. Evet. Tabii bu Irak coğrafyası deyince buralarda içine giriyor. Bu dönemde Hazreti Ömer'in dirayetli idaresi, otoriter idaresi dolayısıyla çok büyük bir problem yaşanmadı. Bir iki münferit olay biliyoruz. Adamın birisi bu müteşabih ayetler hakkında soru sorarmış toplumda, insanların kafasını karıştıracak şekilde. Hazreti Ömer'e bunun haberi gidiyor ve adamı çağırıyor. Diyor ki sen kimsin?
Evet.
Adam diyor ki ben Allah'ın kulu Sabih. Sabih bin Isıl diye bir adam bu.
Sabih bin Isıl.
Sabih bin Isıl.
Acaba hocam yaşadığı yer neresi acaba? Nerede?
Medine'de oluyor.
Medine'de bu. Yani.
Evet,
adam
tabii,
Medine'de.
Tabii, Medine'de, evet.
Yani Hazreti Ömer'in dizi dibinde.
Evet. Gözünün, evet, önünde tabiri caizse.
Sabih bin Isıl.
Isıl, evet. Çağırıyor adamı. Sen kimsin diyor. Diyor ki ben Abdullah Sabih bin Isıl. Allah'ın kulu Sabih bin Isıl. Öyle mi diyor. Hmm. Ben de Abdullah Ömer. Yani Allah'ın kulu Ömer diyor ve adamın başına elindeki sopayla vuruyor. Adamın kafası kırılıyor. Götürün bunu diyor. Kafası,
yaralanıyor yani.
Yaralanıyor, evet. Yani götürün bunu diyor. Yarası iyileşsin, getirin. Götürüyorlar, adamın yarası iyileşiyor, getiriyor. Bir daha vuruyor. Diyor ki ey müminlerin emiri, beni öldürecek misin? Niye vuruyorsun? Diyor ki sen insanların arasında gezip bu müteşabih ayetleri soruyorsun. Er-Rahman alel arş istiva ne demek?
Anladım.
Rahman arşa istiva etti ne demek? Yedullah Allah'ın eli, veçhullah Allah'ın yüzü. Bunları soruyorsun, insanların kafasını karıştırıyorsun. Bunu Şam'a sürün diyor Hazreti Ömer. Bu adamı Şam'a sürün. Şam'da da tecrit edin, kimse bununla oturup kalkmasın. Ta ki tevbesinde samimi olduğu ortaya çıkana kadar.
Allah Allah.
Böyle menferit olaylar var ama toplumu tehdit eder vaziyette kitleselleşme eğilimi gösteren bir şey yok.
Yani Resulullah Efendimiz olarak döneminde hocam Medine'de hani geçen sohbetimizde dile getirmiştik. Resulullah Efendimiz'in yanakları gül gibi böyle
nar sıkılmış gibi.
Evet. Biz hep Resulullah Efendimiz'i gülle, evet, özdeştirdiğimiz, evet, için gül yanakları nar sıkılmış gibi kızarmıştı. Evet. Evet. Kaderle ilgili konuda. Kaderle ilgili konuda da demiştik ki Resulullah Efendimiz yanakları nar gibi, nar suyu sıkılmış gibi kızararak kırmızı çizgilerimizi ortaya koyuyor.
Evet.
İkinci kırmızı çizgiyi de Hazreti Ömer, evet, Sabir bin Isı'nın kafasını yararak tabiri caizse,
evet,
biraz,
evet,
başka bir kırmızılıkla
ve sürgüne göndererek
ikinci bir kırmızı çizgimiz ortaya çıkmış oluyor. Bu da müteşabihle yani
tabii,
birinci
tabii.
Medine döneminde birincisi kaderle ilgili sorular geliyor.
Evet.
İkinci müteşabih ayetlerle ilgili,
evet,
bizzat tezvirat yapmaya başlıyor. Evet. Bazı sorular sormaya başlıyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Şam'a sürüyor.
Evet. Yani evet. Tabii sahabe döneminde o onların kaderi konuşmasıyla Sabih bin Isl'ın müteşabihatı sorması birbirinden farklı.
Evet.
Sahabe-i kiram meseleyi bilmedikleri için tamamen iyi niyetle konuşuyorlar, müzakere evet. ediyorlar. Kader öyle midir, böyle midir diye. Ama bu adamın tavrında tamamen böyle yıkıma dönük bir şey var.
Bir kasıt var.
Tahrip edici bir evet kasıt var.
Evet.
Evet, daha sonra Hazreti Ömer'in o dirayetli idaresi bu tarz şeylerin topluma yayılmasına, sirayet etmesine mani oluyor.
Evet.
Hazreti Ömer'in şehadetinden sonra Hazreti Osman radıyallahu anh iş başına gelince onun bildiğiniz gibi hilafetinin ilk 6 yılı, o da 12 yıl kalmış hilafette.
Evet.
İlk 6 yılı problemsiz, pürüzsüz evet. geçiyor. Son 6 yılında bir karışıklık ve karmaşa başlıyor ki İşte bizim itikadi bid'at fırkalarının ortaya çıkmaya başladığı, belirmeye başladığı süreç bu süreçtir. Kaynaklarımızda bu süreç fitne süreci diye adlandırılıyor.
Yani Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin ikinci dönemi.
İkinci altı yıllık.
İkinci dönemi. Altı yılı.
Evet.
Hocam o zaman şöyle bir şehir efsanesi mi diyelim artık? Hani Hazreti Ömer Efendimiz'e atfedilen bir söz var. Hani çok sorular gelmeye başlayınca, keşke Sasani Devleti ile aramda ateşten dağlar olsaydı da birden fethetmeseydim, yani hazmede fethetseydim gibi öyle bir onu atfen.
Tabii o hızlı geçişkenlik, kültürel geçişkenlik, sosyal geçişkenlik bu önemli bir şey.
Belki o dönemde sorular gelmedi ama Hazreti Ömer Efendimiz gelebilecek soruları tahminen evet. böyle bir ona atfen böyle bir söz var yani.
Evet.
Olmuş olabilir, evet hocam.
Hazreti Osman radıyallahu anh döneminin bu ikinci altı yıllık dilimi son derece mühim. Orada Hazreti Osman Efendimizin şehadetine kadar giden o süreç yaşanıyor. Orada
hocam, o altı yıl hocam neye göre biz ayırıyoruz? Mesela hani birinci, ikinci altı yıl ne oldu da biz yani o iki dönemi birbirinden
evet.
birinci altı yıl, ikinci hangi olay milat olarak evet. kilometre taşı olarak önümüzde duruyor yani. Evet.
Şimdi Hazreti Osman döneminin Hazreti Osman hilafete geldikten sonra 6 yıl boyunca herhangi bir problem yaşanmıyor.
Evet.
6. yılın sonunda Mısır'da, Şam'da, Bağdat'ta, Küfe'de bir takım kıpırdanmalar olmaya başlıyor.
Evet.
Yani Hazreti Osman'ın bazı valilerinden şikayetler gelmeye başlıyor
evet.
mesela.
Yönetim krizi gibi. Yönetim
yani sıkıntıları. Evet bir problem var. Evet. Valilerinden kaynaklanan problem var. Ahaliden kaynaklanan problemler var.
Evet.
Ve bütün bunların merkezinde de çok önemli bir faktör var. Yemenli bir Yahudi Müslüman olmuş gibi görünüyor. Abdullah bin Sebe. Evet. Veya bazı kaynaklarda İbn-i Sevda diye de zikrediliyor.
İbn-i Sevda.
İbn-i Sevda ya da İbn-i Sebe. Abdullah bin Sebe.
Abdullah bin Sebe. Yemen asıllı bir
Yemen
Yahudi.
Asıllı bir Yahudi Hazreti Osman döneminde Müslüman olmuş görünüyor ve İslam dünyasını işte Mısır'ıyla, Bağdat'ıyla, Şam'ıyla, Irak'ıyla, İran'ıyla karış karış dolanıyor bu adam. İslam dünyasında Hazreti Osman aleyhine oluşmaya başlayan bu kıpırdanmalar, bu hareketlilik bu adam için çok uygun bir zemin oluşturuyor ve buralarda teşkilatlanıyor bu adam.
Yani yönetimde olan bu gelişme veya halkın hoşnutsuzluğunu
evet,
fırsata çevirme
çok iyi kullanıyor.
Başlıyor ve fırsata çeviriyor.
Evet. Hemen burada bir parantez açalım. Bu Abdullah bin Sebe bir kişi, bir tane adam.
Evet.
İslam dünyasında Hazreti Osman Efendimizin şehadetine kadar giden, ondan sonra Hazreti Ali'nin şehadetine kadar giden, ondan sonra Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in Allah hepsinden razı olsun şehadetine Allah kadar Allah giden. Amin. Süreçler, o iç kargaşa ve bu kargaşadan vücut bulan fırkalaşma, işte hariciler, Şia, Nasibilik vesaire. Bu bir kişinin bütün bu olup bitenlerde çok büyük bir rolü var. Bazen bir takım müsteşrikler vasıtasıyla bu zat etrafında bir soru işareti oluşturulmaya çalışıldığını görürüz. Yani derler ki bir kişi mi bütün bunları yaptı? Bütün bunları evet. bir kişiye bağlamak
hafife almak
kadar,
gibi
evet.
değil mi?
Yani sanki İslam dünyasında yaşanan bu karmaşa, işte sizin haşa sahabi dediğiniz insanların hırsları, iktidar tutkuları vesaire, bunun hiç rolü yokmuş da bütün bunları bir kişi yapmış gibi adamın boynuna evet. yıkıyorsunuz bu işi. Bir de şöyle bir problem var, bu zattan bahseden Sünni tarih kaynaklarında bu zattan bahseden bir kişi var. O da Seyf bin Ömer diye bir tarihçi. Evet. Bu Seyf bin Ömer'in güvenilir bir adam olup olmadığı son derece tartışmalıdır. Hadis alimleri bu adama güvenilmez demişler. Dolayısıyla Abdullah İbni Sebe'den sadece bir kişi bahsediyor. Bu kişi güvenilmez bir adam. Müsteşriklerin vardığı sonuç şudur. Bir kısım müsteşriklerin, tamamının değil. Diyorlar ki aslında Abdullah bin Sebe diye biri hiç yaşamadı. Bu Seyf bin Ömer isimli tarihçinin uydurmasıdır bu.
Evet, hayal mahsulü bir
hayal mahsulüdür. Seyf bin Ömer'in kendisi de güvenilmez birisidir. Dolayısıyla böyle bir adam hiç yaşamadı.
Yani orada bütün suçu o dönem yaşayan Müslümanlara yüklemek için.
Evet, Seyf bin Ömer bunu niye uydurmuş olabilir diye bir soru soruyorlar. Cevabı da kendileri veriyor. Diyorlar çünkü burada sahnede sahabiler var. Birbiriyle savaşan, evet. Hazreti Ali, Hazreti Ayşe, Cemel vakası, Hazreti Ali, Hazreti Muaviye, Sıffin vakası, Harre vakası vesaire. Dolayısıyla merkezinde sahabilerin bulunduğu bu olaylar. Seyf bin Ömer sahabeyi bu işten tebriğe etmek istedi. Uzak tutmak istedi. Bir muhayyel bir adama yıktı bütün bu vebali. Dolayısıyla sahabeyi temizlemiş oldu. Bütün vebal bu adamın boynuna kaldı. Böyle bir maksatla uydurmuştur diyorlar.
Ama hakikaten can alıcı bir soru hocam yani.
Evet.
Yani bir kişi çıkıyor 5 milyondan hadi Hazreti Ömer Osman zamanında biraz daha ilave
büyük,
edildi.
Tabii ki daha da büyük.
Belki daha büyük bir coğrafyada tek başına
evet. Bir
fitne ateşi yakıyor.
Evet.
Hakikaten önemli bir soru yani.
Enteresan
nasıl,
bir soru.
Nasıl hocam evet. Bu soruya biz merak ediyorum gerçekten.
Şimdi bir şey daha ekleyelim buna. İleride göreceğiz inşallah. Şiilik dediğimiz oluşumun temellerini de atan kişi Abdullah bin Sebe'dir. Dolayısıyla günümüzde özellikle bazı Şii müellifler, İmamiye Şiasına mensup müellifler böyle bir adamın yaşamadığı konusunda müstakil kitaplar yazdılar. Ve bu kitapların bir kısmı Türkçe'ye de tercüme edildi. Şu anda Türkiye'de bu işten haberdar olan genç kuşak arasında özellikle bu fikir yayılmaya başladı. Abdullah bin Sebe diye birisi yoktur. Sizin sahabi dediğiniz insanların marifetidir bütün bunlar. Evet, böyle bir beyin yıkama faaliyeti var. Şimdi gelelim sorunuza. Bütün bunlar bir kişinin başının altından mı çıktı? Bir kere Yahudi deyince bir orada durmak lazım.
Evet.
Yani Yahudilerin fitneye, fesada çalışan zekaları, kafaları asla ve kat'a küçümsenmemelidir. Hristiyanlık dediğimiz din, bu dini ortaya çıkaran kim?
Evet, ya
bu dinin Hazreti İsa Aleyhisselam'la hiçbir bağlantısı yok.
Yani
Paulus.
Paulus, evet.
Yahudi Paulus.
Tora'nın ortaya çıkması, yani Tevrat'ın daha sonralar dönemlerinde.
Yani Yahudilerin o kendi dinlerinde yaptıkları icraat. Evet.
Yok. Yani Yahudilik içinde bile kendi Yahudiliklerini kendilerine benzetiyorlar.
Tabii.
Daha sonra Hristiyanlığı tekrar benzetme yapıyorlar Paulus'la beraber.
İsa Aleyhisselam insanlara, halka, İsrailoğullarına Hristiyanlık diye bir din tebliğ etmedi. Onun tebliğ ettiği din İslam'dı.
İslam evet.
Musa Aleyhisselam İsrailoğullarına Yahudilik diye bir din tebliğ etmedi. Onun tebliğ ettiği din İslam'dı.
Evet.
Kur'an-ı Kerim onlardan Müslümanlar diye bahsediyor. Musa Aleyhisselam'dan da diğer peygamberlerden de. Bunlar Müslüman, ümmetleri Müslüman. Ha bizimle farkları ne? Onlar Musevi Müslüman, İsevi Müslüman, biz Muhammedi Müslümanız. Bizim şeriatımız onların şeriatını nesk etmiş.
Yani bir Yahudiler deyince iki kere düşünmemiz lazım. Bir kişi bile olsa çok önemli yani. Evet.
Şimdi Hristiyanlık dediğimiz dini Hazreti İsa'nın tebligatına rağmen ortaya çıkaran kişi bir kişidir.
Evet.
Paulus'tur. Dolayısıyla bu devasa yapı bir kişinin ürünü, zihninin ürünü olabiliyor. Onun sırası düşerse inşallah konuşuruz. Çok enteresan bir arka planı var. Bu nasıl
ortaya çıktı? Onu tartışmaya açıyorlar mı? Abdullah bin Sebe gibi hocam.
Nasıl?
Paulus'u tartışmaya açmıyorlar ama değil
Hayır,
mi?
Hayır asla ve kata.
Yani Abdullah bin Sebe'yi tartışmaya açıyorlar. Tabii. Bir kişi mi bunu yapacak diyorlar.
Evet.
Ama Paulus'a gelince o tartışmaya açılmıyor yani.
Çünkü Paulus diye bir şahsın yaşadığına, icraatlarına, Hristiyanlık dinine vücut verdiğine dair bizzat Hristiyan araştırmacıların şeyleri var, tespitleri var. Hatta şöyle bir şey var, bu bahsimiz bu değil ama mevcut Hristiyanlık, bu konuda hakikaten çok kafalar karışıktır. Mevcut Hristiyanlık İnciller,
evet.
Mevcut elimizdeki İnciller kiliseye vücut vermemiştir. Kilise İncil'lerden doğmamıştır. Tam aksine İncil'ler kiliseden doğmuştur.
Evet, yani kiliseler sanki yeniden bir vahiy gibi.
Tabii,
yeniden
elimizdeki İncil'ler kilise zihniyetinin mahsulüdür.
Din kurulamışlar.
Tabii, yani. Aynen öyle.
Kurgudur o zaman.
İşte bu evet. Abdullah bin Sebe ve Şiiliğin ortaya çıkmasında da aynı izlenen güzergah, aynı güzergah.
Yemenli bir Yahudi Abdullah evet. bin Sebe geliyor.
Evet. Evet.
İslam dünyasındaki yönetimden hoşnutsuzluğu evet. hissediyor, fark ediyor. Bunu istismar ederek
evet.
ciddi manada bir fitne ateşi yakıyor.
Bir
ama
tahribat yapıyor.
Tek taraflı değil, çok tabii. taraflı bir elbet. Fitne ateşi yakıyor. Böyle bir şahıs gerçekte vardır.
Bunu bizzat kadim Şii kaynakları da zikrediyor. Onların hepsi elimizde. Yani kadim Şii kaynakları, Hicri 3. asra kadar giden Şii kaynakları, İmami kaynakları bize Abdullah bin Sebe diye bir adamın varlığından bahsediyor. Bu adam Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin safında bulunuyor. Münafık bir adam ve orada esas icraatını yapıyor zaten. Dolayısıyla
yani Abdullah bin Sebe'ye bu kadar yer vermemizin nedeni iş gelip oraya
tabii fırkalaşma hadisesini
orada buluşacak. Evet, tabii, yani evet. bakıyoruz hocam çok enteresan gerçekten. Yeni Şii kaynaklarıyla müsteşrikler bir yerde buluşuyorlar.
Evet.
Bir noktada buluşuyorlar. Evet. Hani bir la ilahe ula'i ve la ilahe ula yani aynen, tarafını evet. belletmeyen müzebzeb var. Bir de tarafını belleden taraf evet. oluyorlar. Yani evet, bir şeye karşı ittifak ediyorlar.
Tabii.
Yani müsteşriklerin bir kısmı diyelim. Hı-hı. İnsafları bir kısmı. Çıkartalım. Bir evet. kısmı ile yani yeni Şii kaynaklar Abdullah İbni Sebe'nin olmadığını, hayal mahsulü olduğunu evet. söyleyerek tabii bir yere gelmek istiyorlar.
Tabii.
Bizde öyle bir şahıs vardır ve fitneyi ateşlemiştir.
Evet.
Yani bu devam ediyoruz.
Bu, evet. bu tabii ayrı bir bahis. Sırası tabii. düşünce inşallah yani, detaylandırırız.
İşte buraya basacağımız için bu evet, önemli evet, hocam. Şimdi bundan evet. sonraki Ehl-i Sünnet akaidesine Hazreti Ömer, Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin ikinci 6 yılında dedik evet. Ehl-i Sünnet akaidine ciddi manada bir olumsuz yönelişler vardı, hücumlar vardı evet. veya bunların ana nedeni Abdullah İbni Sebe'nin asıl ana nedenlerinden bir tanesi çıkmış olması.
Bir tanesi evet, budur, evet. Bu adam bilahare Şiilik dediğimiz, diyeceğimiz o yapıya vücut veren adamdır. Mevcut İmamiye Şiasının inançlarının köklerini deşelediğimizde, kazıdığımızda altından Abdullah bin Sebe'nin propagandası çıkıyor. İnşallah ileride akaid metnine girdiğimizde, evet. Şiilik bahsine geldiğimizde bunu açalım.
Evet inşallah hocam.
Evet. İkinci bir unsur. Hazreti Osman radıyallahu anh efendimiz şehit edilince tabii o şehit edilene kadar geçen süreç bizim bahsimizin dışında.
Evet,
gerektiğinde oraya gireriz ama şu anda
gerek yok,
konuyu hocam. Dağıtmamak için oraya girmeyelim.
Ehl-i Sünnet akaidi.
Evet. Hazreti Osman efendimizin şehadetinden sonra ortaya bir Osmaniler diye bir grup çıktı.
Evet.
Hazreti Osman efendimizin mazlum olarak şehit edildiğini, katledildiğini, dolayısıyla onun hesabının sorulması gerektiğini müdafaa eden bir grup ortaya çıktı. Bunların başında Hazreti Ayşe validemiz geliyor. Bilal Hazreti Muaviye ve onların etrafında yer alan evet. Sahabiler Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir gibi radıyallahu anhum ecmain. İşte bir Osman Şiası ortaya çıkıyor.
Yani ilk çıkan Şia Osman Şiasıdır.
Tabii.
Yani Osman taraftarları.
Evet, Osman evet. taraftarı anlamı. Şia taraftar demek.
Taraftar demek evet.
Bunların karşısında bir Ali Şiası oluşuyor. İşte başına Abdullah bin Sebe'nin çektiği bir Ali Şiası oluşuyor. Ali Şiası ile Osman Şiası arasındaki mücadelede bilahare Hazreti Ali'nin şehadetiyle neticelenecek olan o haricilik var. Onu da bahse konu edelim inşallah. Bu mücadelede Osman Şiası çok fazla bir varlık gösteremiyor. Ali Şiası karşısında. Yani bir tavrın, bir tutumun devamı anlamında bugün Osman Şiası diye bir kitleden bahsetmiyoruz, bahsedemiyoruz. Evet. Ama Ali Şiası diye bir kitle var ve bu kitle zıvanadan çıkmış bir kitle. İnşallah
yani tam da akaidle ilgili ele alacağımız nokta
evet.
Ali Şiası. İlk demek ki hocam akaide ilk gelen hücumlar Hazreti Osman radıyallahu anh'la beraber Şia yani Şiilik veya Hazreti Ali Şiası.
Evet Hazreti Ali Şiası. Osman Şiasının itikadi bir şeyi yok. Bir iddiası yok. Bir farklılığı yok. Tamamen siyasi bir oluşum bu.
Mazlumiyetine inanan
evet, evet.
inananlar evet. şehit olduğuna inananlar
evet.
duygusal olarak bir şekilde haklı olduğunu savunuyorlar ve evet. Osman Şiası diye bir şey çıkıyor ama kalıcı olmuyor.
Tabii bir şey değil yani bir itikadi fırka değil evet. bu. Bir siyasi tavırdır. aslına bakarsanız hepimiz Osman Şiasıyız.
Evet.
Hazreti Osman'ın zulmen, mazlumen öldürüldüğünü söylüyoruz.
Şehit
bu anlamda şehit edildiğini söylüyoruz. Bu anlamda hepimiz Osman Şiasıyız. Ha, öbür tarafta Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında bir mücadele var. Bu mücadelede de biz bütün ehli sünnet vel cemaat olarak diyoruz ki haklı olan Hazreti Ali'ydi. Halife oydu, ona biat edilmeliydi.
Evet.
Bu tarihi hadiselerin tahlili tarihçilere ve başka bağlamlara bırakılsın.
İnşallah hocam, yani burada sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz, yaklaşıyoruz. Demek ki Hazreti Ebubekir Efendimiz döneminde herhangi bir olayla karşılaşmıyoruz.
Evet.
Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Sabir bin Isıl diye
münferit hadise.
Münferit yani. Bir zat.
Evet.
Müteşabih ayetleri gündem yapıyor. Kasıtlı bir şekilde zihinleri teşvişe yelteniyor.
Evet.
Hazreti Ömer Efendimiz güçlü iradesi ve idaresiyle diyelim.
Evet.
Şam'a sürgün ediyor. Onun döneminde herhangi bir itikadi bir cereyan göremiyoruz.
Evet.
Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin de ikinci döneminde, yani 12 yıl mı hocam?
12
yıllık dönemde. İkinci 6 yılından itibaren
evet.
Abdullah bin Sebe ile yeni fitne ateşi körüklenmeye başlıyor.
Evet.
İnşallah önümüzdeki sohbetlerimizde hocam, haricilik, Şia ve benzeri ilk Hazreti Ali Efendimiz dönemindeki ehl-i sünnet akaid dışındaki akaide yönelik özellikle,
hı hı.
Yani akaidi alakadar eden akaidle ilgili bölümlere geçmek istiyoruz.
İnşallah.
Bugünlük sohbetimizi burada kesiyoruz, ara veriyoruz hocam. Allah razı olsun. Teşekkür
amin,
ederiz.
Amin. Allah,
Allah nice Allah güzel ehl-i sünnet akaidine hizmetler nasip eylesin cümlemize inşallah.
Amin, amin.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Ebu Bekir Sifin hocamızla olan sohbetimize bugünlük burada bitiriyoruz. İnşallah bir dahaki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Ebu Bekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri programını dinlediniz.